Ayrım 30.
460. Olağanüstü hal yetkileri. Olağanüstü hal dönemlerinde yönetime tanınan yetkiler Olağanüstü Hal Kanunu'nda belirtilmiştir. A. Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar. Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın karşılanması amacıyla yönetim kamusal kaynakların yeterli olmaması durumunda para, mal ve çalışma yükümlülüğü koyabilir. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para, kamusal kaynaklardan zamanında sağlanmadığı takdirde bölgedeki kredi kuruluşlarının imkanlarından yararlanılır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişilere ait arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme, giyecek ve diğer maddelerden yararlanmak üzere yükümlülük getirilebilir. Olağanüstü hal bölgelerinde bulunan 18-60 yaşları arasındaki tüm vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü konabilir. Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda yönetime bazı önlemler alma yetkisi tanınmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Belirli yerlerde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi çıkışı yasaklamak veya kısıtlamak. Öğretim, eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek, öğrenci yurtlarını kapamak. Kamuya açık yerlerin açılma ve kapanma saatlerini saptamak, faaliyetlerini kısıtlamak veya kapatmak. Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek. Ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kısıtlamak veya yasaklamak. B. Ağır ekonomik bunalım durumları. Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda ekonominin düzenlenmesi veya iyileştirilmesi amacıyla mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici, vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü önlem ve yükümlülüklerinin saptanması, düzenlenmesi ve izlenmesi konularında bakanlar kurulunca kanun hükmünde kararnameler çıkarılabilir. C. Şiddet hareketleri. Anayasayla kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet olaylarının ortaya çıkması ve şiddet olaylarıyla kamu düzeninin ciddi bir biçimde bozulması nedenine dayanan olağanüstü hal ilanında yönetime tanınan yetkilerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, kişilerin üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve suç eşyası ve kanıt niteliğinde olanlara el koymak. Gazete, dergi, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını yasaklamak veya izne bağlamak. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek veya izne bağlamak. İşçi çıkarılmasını 3 aylık bir süreyi aşmamak üzere ertelemek veya izne bağlamak. Derneklerin etkinliklerini her dernek için ayrı karar alarak 3 ayı geçmemek üzere ertelemek. Grev ve lockout kararlarının uygulanmasını en çok 3 aya kadar ertelemek. Gereken durumlarda sıcak takip de denen sınır ötesi harekat planlamak ve uygulamak. 461. Olağanüstü halin uygulanması. Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki valiye aittir. Olağanüstü hal ilanı birden çok ili içine aldığı veya tüm ülkeyi kapsadığı takdirde eş güdüm ve işbirliği başbakanlık ya da başbakanın görevlendireceği bakanlıkça sağlanır. Bu amaçla olağanüstü hal koordinasyonu kurulu kurulur. Kimi durumlarda İçişleri Bakanı'nın eşgüdümünde olağanüstü hal bölge valiliği kurulması yoluna da gidilebilir. A. Bölge Valiliği. Anayasanın 121. maddesinden ve olağanüstü hal kanununun 4. maddesinden yararlanılarak kanun hükmünde kararname yoluyla olağanüstü hal bölge valiliği 1987 yılında kurulmuştur. Olağanüstü hal bölge valisine olağanüstü hal kanununu da aşan bazı yetkiler tanınmış ve bazı önlemler alınmıştır. Bunlardan birkaçı örnek olarak aşağıya alınmıştır. Geçici veya sürekli olarak görev alanı içinde bulunan köy, mezra ve benzeri yerleşim yerlerini boşalttırmak, birleştirmek, yerlerini değiştirmek. Hükümlü veya tutukluları olağanüstü hal ilanına neden olan suçların soruşturulmasında ifadelerine başvurulmak için yargıç kararıyla 10 günü geçmemek üzere ceza veya tutuk evinden almak. Basına basım evini kapatmaya kadar varan yaptırımlar uygulamak, olağanüstü hal bölge valisine tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin yönetsel işlemlere karşı dava açılamaz, yargı yolu kapatılmıştır. Olağanüstü yetkilerin İçişleri Bakanı, bölge valisi ve valiler tarafından kullanılmasıyla ilgili olarak yapılan her türlü işlemlerden dolayı bunlar hakkında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiasında bulunulamaz ve yargı yerlerine başvurulamaz. Bölge valiliğinin yetkilerinde kanun hükmünde kararnamelerle sık sık değişiklik yapılmaktadır. Bu durum bölge valisi yetkilerini sağlıklı bir biçimde saptanmasını güçleştirmektedir. B. yükümlülüklere karşı ödeme yapılması. Olağanüstü halin gerektirdiği yükümlülükler nedeniyle teslim alınan ve kullanılan mallara, yaptırılan çalışmalara karşılık ilgililere birer belge verilir. Bu suretle alınan malların veya yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası veya tazminatı mahalli raiç bedel üzerinden ödenir. İlgililer takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminatın yetersiz bulunması durumunda adli yargıya başvurabilirler. Buna karşılık olağanüstü hal kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı uğranılan zararın karşılanması için açılacak tazminat davaları yönetime karşı yönetsel yargıda açılır. Yönetimin kişisel kusurundan dolayı kamu görevlisine rücu edebilmesi için kişisel kusurun açık ve ağır olması gerekir. Rücu davası ancak ilgili bakanın onayıyla açılabilir. 462. Sıkı Yönetim. Dipnot: T.B. Balta, İdari Hukukuna Giriş 1970, sayfa 83. İyi Giritli, Örfi İdare Kararları, Kazayı Murakabeye Tabi Midir? İYÜ Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 22, Sayı 1-4, sayfa 112, 1956. M. Kıratlı, Koruyucu İdari Hizmetler, 1973, sayfa 75. Sıkı yönetim, bazı hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı ya da durdurulduğu, kolluk görev yetkilerinin askeri makamlara geçtiği, bazı suçların yargılanmasının askeri yargıda yapıldığı olağanüstü bir yönetim biçimidir. Sıkı yönetim anayasal ve yasal bir düzendir. Sıkı yönetimin tüm görev ve yetkileri yasayla belirlenmiştir. Anayasanın 122. maddesine göre anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırılmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü aldıktan sonra süresi 6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkı yönetim ilan edebilir. Bu karar resmi gazetede yayımlanır ve derhal meclisin onayına sunulur. Sıkı yönetimin yürürlüğe girebilmesi için meclisin onayı gerekli değildir. Meclis sıkı yönetimi onaylayabilir, süresini kısaltabilir, gerekli görürse tamamen kaldırabilir. Sıkı yönetim süresinin uzatılabilmesi meclisin kararına bağlıdır. Meclis bu süreyi her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir. Savaş durumunda bu 4 aylık süre aranmaz. Sıkı yönetim halinde olağanüstü hal ilanında olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna yetki yasasına gerek kalmadan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanınmıştır. 463. Sıkı yönetimin yetkileri. Dipnot: P. Bilgen, 1961 Anayasası'na göre sıkı yönetim, İstanbul, 1976. Sıkı yönetim ancak anayasada sınırlı olarak öngörülen sebeplerden birinin var olması durumunda ilan edilebilir. Bunun dışında bir nedenle sıkı yönetim ilan edilemez. Sıkı yönetim süresince işlerin nasıl yürütüleceği ve özgürlüklerin nasıl kısıtlanacağı ya da durdurulacağı sıkı yönetim kanunuyla belirlenmiştir. Buna göre A. Sıkı yönetim altına alınan yerlerdeki güvenlikle ilgili tüm kolluk güçlerine ilişkin görev ve yetkiler sıkı yönetim komutanlığına geçer. B. Sıkı yönetim bölgesindeki tüm kolluk güçleri sıkı yönetim komutanının emrine girer. C. Sıkı yönetim komutanı, sıkı yönetim bölgesinde güvenlik ve kamu düzenini sağlamak için temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabilir ve gereken durumlarda bazılarını tümden kaldırabilir. D. Sıkı yönetim kanununda belirlenen suçların sanıkları sıkı yönetim mahkemesinde yargılanır. E. Sıkı yönetim komutanı sanıkları mahkemeye göndermeden önce normalden daha uzun bir süre gözaltında tutabilir. F. Sıkı yönetim komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar. G. Gereken durumlarda sınır ötesi harekat planlarlar ve uygularlar. H. Sıkı yönetimin kaldırılması üzerine sıkı yönetimin askeri mahkemelerinin görev ve yetkileri de sona erer. Sıkı yönetim, savcılık ve mahkemelerinde bulunan soruşturma ve dava dosyaları bulundukları aşamada soruşturmaya ve yargılamaya devam edilmek üzere görevli ve yetkili sivil mercilere gönderilir. 27-12-1993 gün ve 3953 sayılı yasa. 464. Sıkı yönetim ve yargısal denetim. Hükümetin aldığı sıkı yönetim kararı yönetsel bir işlem olduğundan kuramsal olarak yönetsel yargının denetimi içindedir. Hükümetçe alınan sıkı yönetim kararının hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacağı ve bir yasama işlemine dönüşeceği için uygulamada hükümetin aldığı sıkı yönetim kararına karşı yönetsel yargı denetiminin uygulanması süre azlığından dolayı olanaksızdır. Genel olarak öğretide meclisin sıkı yönetim kararını onaylaması, sıkı yönetim kararını biçim yönünden bir yasama işlemine dönüştürdüğü benimsenmektedir. Dipnot, S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, 1966, Cilt 3, sayfa 1504. M. Kıratlı, Koruyucu İdari Hizmetler, 1973, sayfa 79. Aynı görüş, Danıştay içtihatlarında da yer almaktadır. Dipnot, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 3, sayı 3, sayfa 266. Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun 3-7-1970 gün ve E70-419, K70-444 sayılı kararı. Aksi görüş Balta tarafından ileri sürülmüştür. Dipnot TV Balta İdari Hukukuna Giriş 1970 sayfa 240. Buna göre sıkı yönetimle ilgili meclis kararları, konuları ve nitelikleri gereği birer yönetsel işlemdir. Danıştay'ın yargı denetimi bunlara da uygulanır. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin görevleri sayma yoluyla belirlenmiştir. Meclisin sıkı yönetim kararlarını onaylaması ya da sıkı yönetim uzatması ile ilgili kararları Anayasa Mahkemesi'nin görevi dışında kalmaktadır. Dipnot, Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 8 sayfa 443. Anayasa Mahkemesi'nin 17-11-1970 gün ve 1970-42 sayılı kararı. Böylece uygulamada sıkı yönetimi ilan kararlarıyla sıkı yönetimin uzatılması kararları hem anayasa yargısının hem yönetsel yargının denetimi dışında kalmaktadır. Sıkı yönetim işlemleri yönetsel işlemlerdir. Genel kural gereği bunların yönetsel yargının denetimi altında olmak gerekir. Ancak hem sıkı yönetim hem de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunlarıyla sıkı yönetim komutanlarının işlemleri yargı denetiminin dışında tutulmuştur. Bu düzenleme 1982 anayasasıyla bağdaşmamaktadır. Bilindiği gibi anayasa, sıkı yönetim işlemlerine karşı yargı yolunu kapayan bir kural içermemektedir. Anayasa, olağanüstü durumlarda ancak yasayla yürütmenin durdurulması kararlarının kısıtlanabileceğini öngörmüştür. Bu kural dahi gösteriyor ki, sıkı yönetim işlemlerine karşı yargı yolunun kapatılması anayasa koyucu tarafından hiç düşünülmemiştir. Dipnot, Danıştay son olarak sıkı yönetim komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen kamu personeliyle ilgili olarak 1402 sayılı sıkı yönetim kanununun değişik ikinci maddesinde yer alan bir daha kamu hizmetinde çalıştırılamazlar kuralının sıkı yönetim süresiyle sınırlı olarak uygulanması yönünde bir içtihatları birleştirme kararı vermiştir. Danıştay 7-12-1989 gün ve E-1988-6, K-1989-4 sayılı Danıştay içtihadı birleştirme kararı. Danıştay Dergisi sayı 78-79-1990 sayfa 50. Anayasayla sıkı yönetim ve olağanüstü hal makamlarının işlemleri yargı denetimi dışında bırakılmamış olmakla beraber 1402 sayılı sıkı yönetim kanununa 12 Eylül harekatından hemen sonra eklenen ek 3. maddeyle sıkı yönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin işlemler hakkında iptal davası açılamayacağı öngörülmüştür. Hatta aynı maddeye göre sıkı yönetim komutanlarının kişisel kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları dahi ileri sürülemeyecektir. Benzer bir düzenleme olağanüstü hal bölge valisi için de öngörülmüştür. Bu düzenlemeler açıkça anayasaya aykırı olmakla beraber anayasanın geçici 15-3 ve 148-1. Maddeleri uyarınca anayasaya aykırılıkları ileri sürülememektedir. 5. Yönetimin mali sorumluluğu. Dipnot, Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, Cilt 3, sayfa 1960. Giritli ve Bilgen, İdari Kaza, sayfa 107. L. Duran, İdari İşlemlerden Sorumluluk, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 33, sayı 3-4, sayfa 3. L. Duran, Türkiye İdaresi'nin Sorumluluğu, 1974. Y. Esin, Danıştay'da Açılacak Tazminat Davaları, 1976. A. Ş. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 1996, sayfa 247. Gözübüyük Dinçer, İdari Yargılama Usulü, 1996-92. 465. Kavram. Yönetimin tutum ve davranışlarından bazı zararlar doğabilir. Bu zararları karşılama olanağı var mıdır? Koşulları nelerdir? Bunlar kamu yönetiminin sorumluluğu ile ilgili sorunlardır. Kamu yönetiminin hem özel hukuktan hem de kamu hukukundan doğan sorumlulukları vardır. Burada kamu yönetiminin sözleşme dışı tutum ve davranışlarından doğan ve kamu hukukunca düzenlenen sorumluluğu ele alınacaktır. Bu mali bir sorumluluktur. Ceza sorumluluğu ile ilgisi yoktur. Özel hukuk alanında bireylerin birbirlerine karşı haksız olarak verdikleri zararlardan dolayı sorumlu tutulmaları ilke olarak benimsenmiştir. Bu sorumluluk geneldir. Kural olarak özel hukuk alanındaki sorumluluk kusura dayanır. Bunun yanında belli konularda ve sınırlı bir biçimde kusursuz sorumluluk ilkesi de uygulama alanı bulmaktadır. Yönetim hukuku alanındaki ise özel hukuktaki sorumluluktan esinlenilerek kamu yönetimi için kamu hukukunun özellikleri göz önünde tutularak özel hukuktakinden ayrı bir sorumluluk geliştirilmiştir. Bu sorumluluğun kendine özgü kuralları vardır. Buna da yönetsel sorumluluk denir. 1. Medeni hukukta sorumluluk 466. Borçlar Kanunu sözleşme dışı sorumluluğu esas itibariyle kusura da dayandırılır. Kasıt, ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik gibi nedenlerle zararlı bir eylemde bulunan kimse bu davranışından dolayı sorumludur. Madde 41. Buna kusura dayanan sorumluluk denir. Bir de bunun yanında kusursuz sorumluluk dediğimiz bir sorumluluk türü daha vardır. Özel hukuk alanında tam kusursuz sorumluluğa örnek olarak bina ve diğer eser sahiplerinin sorumlulukları gösterilebilir. Borçlar Kanunu'nun 58. maddesine göre bir bina veya imal olunan herhangi bir şeyin maliki, o şeyin fena yapılmasından yahut muhafazasındaki kusurdan dolayı mesul olur. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında bu cihetten dolayı kendisine karşı mesul olan şahıslar aleyhindeki rücu hakkı mahfuzdur hükmü yer almıştır. Böylece kusurun malikte olmayıp eşyada aranacağını açıkça göstermiştir. Demek ki bir şeyin fena yapılmasından doğacak zarardan o şeyin sahibi sorumludur. Malikin sorumluluğu için kusurlu olmasına gerek yoktur. Binanın maliki, zararın meydana gelmemesi için bütün dikkat ve özeni gösterdiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulamaz. Bina sahibinin kusurlu olması ya da olmaması sonucu değiştirmez. Medeni hukuk alanında kural, kusura dayanan sorumluluktur. Kusursuz sorumluluk kural değildir, açık bir düzenlemeyi gerektirir. 2. Yönetim hukukunda sorumluluk 467. Yönetsel sorumluluğun gelişimi. Kamu hukuku alanında özel hukuktaki sorumluluktan esinlenilerek, yönetimin ve yönetim hukukunun özellikleri göz önünde tutularak, özel hukuktakinden ayrı bir sorumluluk geliştirilmiştir. Bu sorumluluğun kendine özgü kuralları vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devletin sorumsuzluğu ilkesi hemen her ülkede egemen olmuştur. Devlet görevlerinin artması, hukuk devleti anlayışının gelişmesi, liberal devletten sosyal devlete geçilmesi, kamu gücünün sorumsuzluğu ilkesinden uzaklaşmayı gerektirmiştir. Yönetimin sorumluluğuyla ilgili kuralların geliştirilmesinde yargı içtihatlarının etkisi büyük olmuştur. Fransız Danıştayı ve Uyuşmazlık Mahkemesi 1870'ten beri bu alanda çaba harcamaktadır. Yönetim hukukundaki sorumluluğun medeni hukuktaki sorumluluktan ayrı bir sorumluluk olduğunu Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi 1873'te Blanco kararıyla ortaya koymuştur. Ülkemizde de devletin sorumsuzluğu ilkesi Cumhuriyet dönemine kadar geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Ancak 1927 yılından sonra Danıştay'ın yeniden çalışmaya başlaması, yönetime karşı açılan tazminat davalarına bakmasıyla sorumsuzluk ilkesinden uzaklaşılmıştır. Bu alandaki asıl gelişme 1961 Anayasası'ndan sonra olmuştur. Bunda 1961 Anayasası'nın 114. maddesinde yer alan yönetimin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu yolundaki kuralın etkisi büyük olmuştur. Bu, yönetimin sorumluluğu ilkesini belirleyen bir kuraldır. Bu kural 1982 Anayasası'nın 125. maddesiyle de aynen benimsenmiştir. 521 sayılı Danıştay Kanunu gibi İdari Yargılama Usulü Kanunu da yönetime karşı açılacak tam yargı davalarının usulle ilgili bazı kurallarını düzenlemekte, öze ilişkin olanlara değinmemektedir. Böylece ülkemizde yönetimin sorumluluğunun hem dayanağını belirtme hem de öze ilişkin koşullarını saptama yargı yerlerinin takdirine bırakılmıştır. Günümüzde devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin tutum ve davranışlarından dolayı verdikleri zararları karşılamaları, hukuk devleti ilkesinin egemen olduğu ülkelerde tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Bugün tartışma, sorumluluğunun dayanağı ve koşulları konusunda olmaktadır. 468. Yönetsel sorumluluğun dayanağı. Özel hukuk alanında Roma hukukundan günümüze kadar gelişen ve yerleşen sorumluluğun temelinin kusur olduğu genellikle benimsenmektedir. Özel hukuk alanındaki kusurun hem hukuka aykırılık gibi nesnel hem de dikkatsizlik, ihtimal, kasıt gibi öznel yönleri vardır. Özel hukuk alanındaki kusur, tüzel kişilerden oluşan yönetimin sorumluluğunun dayanağı olarak kabul edilemez. Yönetim alanındaki sorumluluğun dayanağının kamu hukukuna uygun bir biçimde nesnel nitelikli olması gerekir. Yeni anayasalar, örneğin 1948 İtalyan Anayasası, 1949 Federal Almanya Anayasası, ülkemizde 1961 ve 1982 anayasaları yönetimin sorumluluğu ilkesini belirtmekle yetinmişler. Yönetimin sorumluluğunun dayanağına değinmemişlerdir. Yönetimin sorumluluğunun dayanağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Yönetimin sorumluluğunun dayanağı olarak hukuk devleti, kamu hükümleri karşısında eşitlik, imkan ve fırsat eşitliği gibi ilkeler ileri sürülmüştür. Dipnot, L. Duran, Türkiye İdaresi'nin sorumluluğu sayfa 11. Yönetimin sorumluluğunun temelinde bu ilkenin yatmakta olduğu söylenmiştir. Bu görüşlerde gerçek payı olmakla birlikte hiçbiri tek başına yönetimin sorumluluğunun dayanağını açıklayacak nitelikte değildir. Hepsinde belli ölçüde bir zorlama göze çarpmaktadır. Hukuk devleti ilkesi yönetimin kusura dayanan sorumluluğunun dayanağını açıklayacak güçte görünmektedir. Hukuk devleti ilkesi yönetimin hem hukuka uygun hareket etmesini hem de hukuka aykırı davranışlardan kaçınmasını içerir. Yönetimin hukuka aykırı davranışlarından doğan zararları karşılaması hukuk devleti anlayışının doğal bir sonucudur. Yönetimin toplum yararı için hukuka uygun olan tutum ve davranışlarından kimi kez bireyleri etkileyen özel nitelikli zararlar da doğabilir. Bu gibi zararların yönetimce karşılanması, başka bir deyişle toplumca karşılanması sosyal devlet anlayışıyla açıklanabilir. Kamu hukuku alanında kusursuz sorumluluğun özel hukuktakine göre büyük bir gelişim göstermesi, yönetimin kusuru olmadan verdiği bazı zararları karşılaması, eğilim ve gelişimin bu yönde olduğunu göstermektedir. Toplum için yapılan, hukuka uygun olan tutum ve davranışlardan doğan zararların yine toplum tarafından karşılanması sosyal devlet anlayışının doğal bir sonucudur. 469. Sorumluluk nedenleri. Başlangıçta yönetimin sorumsuzluğu ilkesinden sorumluluğu ilkesine geçilirken, özel hukukun etkisinde kalınarak yönetimin sorumluluğunun nedeni kusura dayandırılmıştır. Kamu hukuku alanındaki kusur, özel hukuk alanındaki kusurdan farklıdır, nesnel niteliklidir. Bu nedenledir ki, kamu hukukunda kusura dayanıldığında, kasıt, ihmal, dikkatsizlik gibi öznel ögeler aranmadan yönetimin sorumluluğuna gidilmektedir. Başlangıçta yönetimin sorumluluğunun tek nedeni kusurken, günümüzde kusurlu sorumluluğun yanında yönetimin kusura dayanmadan da sorumlu tutulduğu durumlar ortaya çıkmış ve kusursuz sorumluluk gittikçe yaygınlaşmıştır. Yönetsel sorumluluğun nedenleri, biri kusurlu sorumluluk, diğeri kusursuz sorumluluk olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. 3. Hizmet kusuru 470. Hizmet kusurunun özellikleri. Bugünkü uygulamaya göre yönetimin sorumluluğu genel olarak kusur koşulunun gerçekleşmesine bağlıdır. Kusursuz sorumluluk yoluna daha az başvurulmaktadır. Bunda büyük ölçüde geleneklerin ve özel hukuk alanındaki uygulamanın etkisi olduğu söylenebilir. Özel hukuk alanındaki kusura dayanan sorumluluk ilkesini yönetime uygulamanın, başka bir deyişle yönetimin sorumluluğunu yönetimin kullandığı kamu görevlilerinin kusurunda ya da yönetimin kamu görevlerinin seçiminde yaptığı kusurda aramanın yerinde olmayacağı, Fransız Danıştay'ı ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin içtihatlarıyla ortaya konmuştur. Hizmetin kurulmasından ve işlemesinden doğan kusur, yönetimin sorumluluğunun koşulu olarak kabul edilmiştir. Yönetsel sorumluluk nedeni olarak kusur, yönetimin kuruluşunda ya da işleyişinden doğan nesnel nitelikli bir aksaklık ya da bozukluktur. Tüzel kişiliği olan yönetsel kuruluşlar adına işler, gerçek kişiler, başka bir deyişle kamu görevlileri tarafından yürütülür. Kusurlu tutum ve davranışlar, kamu görevlilerinin tutum ve davranışlarıdır. Kamu görevlisinin görevle ilişkisi olmayan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kusuruna kişisel kusur denir. Kamu görevlileri tarafından yapılan yönetime ve yürüttüğü hizmetlere ilişkin kusurlu davranışlarsa yönetimin sorumluluğunu gerektirir. Buna da hizmet kusuru denir. Hizmet kusurundan dolayı kamu görevlisi ne yönetime karşı ne de yönetilenlere karşı sorumludur. Hizmet kusuru, özel hukuktaki çalıştırılanların sorumluluğundan ayrı yönetim hukukuna özgü bir sorumluluktur. Hizmet kusuru doğrudan özel hukuktaki çalıştıranın sorumluluğu ise dolaylı bir sorumluluktur. 471. Hizmet kusuru sayılan durumlar. Danıştayımız Fransız Danıştayı gibi hizmetin kötü işlemesini yahut geç işlemesini veya hiç işlememesini hizmet kusuru saymakta ve yönetimi tazminata mahkum etmektedir.